Ayrım 15, Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 176. Bugün 21 Ocak, işte iki gündür Gapon çeşitli işçi bölümlerinde okuma oturumlarına başlamıştır. Çok değişmiştir. Yalnız tarihsel bir görev verilmiş olduğunu düşünmüyor. Fakat Çar'ın iyilikseverliğine artık o kadar inancı kalmamıştır. Yarın olacak şey nedir? Kuşkusuz bunu pek bilmiyor, düşünülmezlik içinde yaşıyor. Sadece geriye dönüşsüz bir yürüyüşün başladığını hissediyor. Kış sarayının önüne vardım mı diye tekrarlıyor. Çar isteklerimizden memnun olursa beyaz bir mendil sallayacağım. Reddederse kızıl bir mendil sallayacağım. Bu halk ayaklanmasının işareti olacaktır. Bir ayaklanma mı? Silahlı muhafızların karşısında boş ellerle mi? İtirazı bir cümleyle süpürüyor. 300.000 kişi olacağız. Kimse bizi durduramaz. Kendi yaratmış oldukları olaylardan bir an şaşkınlaşmış işçiler şimdi bu sözleri alkışlıyorlar. Birkaç hafta içinde onlar da evrim geçirmişlerdir. Aralarına profesyonel ihtilalcileri, dinsizler, kutsal şeylere saldıranlar diye sayarak az önce hiçbir temas yapmak istemedikleri o sosyal demokratları ve o ihtilalci sosyalistleri bile kabul ediyorlar. Onların söyledikleriyle zorunlu olarak henüz aynı fikirde değillerdir. Onları biraz şiddetçi ve aşırı buluyorlar. Fakat hiç değilse yürekten aynı yandadırlar ve fikirler zihinlerinde yol alıyorlar. Zaten iyi bir kalbe sahip olduğunu bildikleri Çar ancak onların fikrinde olabilir. Belki bakanları yüzünden bunu yüksek sesle söyleyememektedir. Kanıtı şudur, her yere afişler asılabilmiştir. Polis araya girmeksizin mitingler, toplantılar yapılabilmiştir. Oysa Nikola ona şahsen emir vermemişse, okranının kendisini göstermemesi nasıl düşünülür? Bu kesin kanıt en çekingenleri inandırmaya yetiyor. Gerçekte bu 21 Ocak Cumartesi'nin ikindisinde ve büyük günün arifesinde Gapon Adalet Bakanı Muraviyev tarafından temize çıkarmaya çağrılmıştır. O da Saint-Pierre ve Saint-Paul kalesine atıldığını görme tehlikesini göze alarak bunu kabul etmiştir. Dudaklarında gülümsemeyle gelmiş ve ekselanslarına yarınki gösterinin mantığını, bağlılık duygusunu ve adaletini açıklamaya girişmiştir. Öfkeden moraran Muraviyev küstahı kovmuş ve İçişleri Bakanlığında Plehev'in yerine geçen Prens Sviatopolsk-Birski'ye göndermiştir. Gapon oraya gitti, prens onu kabulü reddetti. Daha sonra onu getirmiş olan aslarından birine, ''Bu adamla konuşmayı bilmiyorum.'' dedi. ''Polis müdürü Lopukin'i bulmaya gitsin.'' Fakat Gapon bu başvurmayı reddetti. Kendisinden hesap isteyebilecek olan Lopukin'i görmek istemiyordu. Çar'a kişisel bir mektup yazmak için evine döndü. Bir haberci Çarkoye Selo konağına götürmeye gitti. Hükümdar, bakanlarının güncel durum üzerine bütün gerçeği sana söylediklerine inanmıyorum. Bütün halkın sana güveni var. Sana ihtiyaçlarını sergilemek için yarın, pazar günü, öğleden sonra saat 2'de kışlık sarayının önünde kendisini göstermeye karar verdi. Eğer kararsızca halkın önünde görünmezsen, seninle halkının arasında bulunan manevi bağı koparırsın. Yarın halkının önünde görün, bu saygılı dilekçemizi yiğit bir ruhla kabul et. Ben işçilerin temsilcisi ve cesur arkadaşlarım, şahsınızın dokunulmazlığını garanti ediyoruz. Saat 8.30'da Prens Sviatopolsk-Birski'nin yanında hakiki bir savaş konseyi toplanıyor. Ona Maliye Bakanı Kotorzev, Adalet Bakanı Muraviyev, Devlet İkinci Sekreterleri Ritzevki ile Burnovo, Polis Müdürü Fulon ve Muhafızkurmay Başkanı Mesetiç katılıyorlar. Loputkin de görüşmelerde söze karışmaksızın orada bulunuyor. Oturumdan tek bir açık nokta çıkıyor. İşçilerin kışlık sarayına yaklaşmaları söz konusu değildir. Kesin buyrukları dinlemezlerse ateş etme emri verilecektir. Bir başkaldırma vardır, bu bastırılır. Dış semtlerde ihtilalciler kaynaşıyorlar. Gapon da onlardan biri olmuştur. Hiç değilse silahlı olup olmadıkları biliniyor mu? Değil. Kaldı ki bunun önemi de yoktur. İlki olarak sorun şudur. Geçmeyecekler. Rusya'nın damarlarını açmak ve biraz kan akıtmak gerekir. Bu toplumu yatıştırır diye bağırıyor biri. Majestelerine çarkiyesel oda kalması öğüdü verilecek. Eğer kargaşalık sahneleri olursa bunları görmesi ihtiyatsızca, boşuna ve can sıkıcı olur. Konsey biter bitmez Prens Lopukin'i kendisiyle birlikte götürerek Çar'a raporunu vermeye gidiyor. Majesteleri getirilen haberlerden sıkılmak yerine çok tedirgin olmuş görünüyor. Bu gece günlüğüne şu birkaç cümleyi not edecektir. Dünden beri Petersburg'un bütün fabrikaları ve iş yerleri grev halinde. Garnizonu güçlendirmek için çevrelerden birlikler getirildi. Şimdiye dek işçiler durgunlukla yönetildiler. Sayıları 20 bin olarak hesaplanıyor. Birliklerinin başında Gapon adında bir sosyalist papaz bulunuyor. Sviatopolsk-Mirski alınmış olan tedbirler üzerine bana raporunu vermeye geldi. Nikola'ya doğrusu bakanları tarafından pek kötü bilgi verilmişti. Grevin bir haftadan beri sürdüğünü bilmiyordu. Bu sosyalist papazın Okrana'nın bir ajanı olduğundan da habersizdi. Konağında rahatça uyuyor. Oysa kışlık sarayında bırakılmış olan amcası Büyük Dük Vladimir serin kanlılıkla ayaklananları bekliyordu. Öte yanda gecenin geç saatinde Gapon, Narvaskaya, Zvastova derdeğine en yakın yardımcılarını topluyor. Onlara en son öğütlerini veriyor. Adamlarını kutsuyor ve birkaç saat dinlenmek için çekiliyor. Çok bitkin olan özel koruyucular kapısının önünde yatıyorlar. 22 Ocak, alçak ve ağır gökyüzü karla örtülü St. Petersburg üzerine çöküyor. Dış semtlerin her evinden erkekler, kadınlar ve çocuklar çıkıyorlar. Birbirlerine sokuluyorlar, çağrışıyorlar, grup grup oluyorlar, ısınmak için tepiniyorlar. Toplanma ağır ağır oluşuyor. Kocaman dalgalara benzeyen olaylar meydana geliyor. Kışlık sarayına doğru birlikte yöneliyorlar. İkonlar, dinsel flamalar, imparatorun portreleri, şurada burada bazı kızıl bayraklarla selin üzerinde sallanıyorlar. 300 bin sesin söylediği Tanrı inançları koru, inanan çara zafer ver şarkıları yapıların yüzlerine çarpıyor. Boğuk bir sesle okunan bir Marseillez bazen imparatorluk milli marşının yerini alıyor. Şatafatlı papazlık giysilerine bürünmüş olan Gapon yanında mühendis Rutenberg olduğu halde Neva'nın engel parmaklığına doğru inen alayın başına geçmişti. Önde bir polis komiseri alayın geçiş yolu üzerinde aylak aylak gezinenleri açıyor. Kuşkusuz hazırlanmış olan şeyden habersizdir. Fakat dram çoktan patlak vermiştir. Daha önce gitmiş gruplar sarayın çevresini savunan piyade, süvari, muhafız kazaklarından meydana gelen askerlere çatıyorlar. Kazan alanında ve Şapel Köprüsü'nde ordu ateş ediyor. Birkaç arkadaşıyla çevrili Gorki bozgunu önlemeye girişiyor. Gapon Neva'nın köprüsüne yetişiyor. Geçit törenindeymiş gibi sıralanmış gri üniformalı alaylar kalabalığı sarıyorlar. Titreyen kalabalık yine de ilerliyor. Birden askerlerin safları yarılıyor. Dört nala kazaklar çıkıveriyorlar. Doğru alayın üzerine at sürerek içlerine dalıyorlar. İtiyorlar, kılıçlarının tersiyle vuruyorlar. Herkes duvarlara sıkışıyor. Kazaklar ters yöne geri dönüyorlar. Önde ne olduğunu bilmeyen, arkadan akın eden insan yığını tarafından itilen alay ilerleyişine tekrar başlıyor. Sonra kurşunlar sağanak halinde ıslık çalıyorlar. Bu diye yazıyor Volin, güçlükle hayal edilebilen tarihte eşsiz bir dehşet manzarası oldu. Çok yakından kurşunlanan, korkudan, acıdan, öfkeden bağıran bu kocaman kalabalık kendi kütlesi tarafından her hareketi engellendiğinden ne ilerleyebildi ne gerileyebildi. Daha sonra o kan banyosu denilen şeye uğradı. Bir rüzgar sağanağındaymış gibi her yaylım ateşte hafifçe gerilemiş, kısmen çiğnenmiş, boğulmuş, ezilmiş halde hemen cesetlerin üzerinde ve yaralıların hemen arkasında durmadan arkadan gelen yeni yığınlar tarafından itilerek tekrar sıraya giriyorlardı. Ve yeni yaylım ateşler arada bir bu canlı yığın ölüm ürpertisiyle sarsıyordu. Bu uzun zaman birleşik caddeler en sonunda açıldığından kalabalık kaçabilinceye dek sürdü. Yüzlerce erkek, kadın ve çocuk o gün başkentte öldü. Askerleri onlardan tüm bilinci, tüm iç tedirginliğini kaldırmak için alabildiğine sarhoş ettiler. İçlerinden büsbütün bilinçsizleşenler, saray alanının yakınındaki bir bahçeye yerleşmiş olarak, daha iyi görmek için ağaçlara tırmanmış, çocuklara ateş ederek indirmekle eğleniyorlardı. Akşama doğru düzen kuruldu. Kurbanların sayısı yaklaşık olarak dahi asla bilinmedi. Dipnot, rakam aşağı yukarı 500 ölü ve 3000 yaralı olarak görülüyor. Fakat bilinen şu oldu, gece süresince cesetlerle tıka bası dolu uzun trenler bütün bu zavallı vücutları tarlalar ve ormanlar içinde karma karışık gömmek için şehirden dışarı taşıyorlardı. Gapon daha ilk yaylım ateşlerde öbürleriyle birlikte yolun üzerine yüzü koyun yapışmıştı. Gururu kırılmaktan sarhoş bir halde kalktı. ''Bizim için artık çar yok!'' diye bağırdı. Dostu Rutenberg onu bileğinden kavradı. Yarı bilinçsiz halde en yakın bir dost eve sürükledi. Sakalını ve uzun saçlarını kestiler, sivil giydirdiler. Gece olunca birlikler sürgüyle yaralıların işini bitirir ve cesetleri Neva'nın kıyısına yığarken serbest ekonomi salonuna varmak istedi. Orada işçilerin en sert bölümü yorulmaz, Gorki'nin canlandırdığı bir miting yapıyordu. Tıraşlı, solgun, altüst olmuş halde tanınır tanınmaz uzun bir alkış onu selamladı. ''Sizi, hepinizi kardeşlerim, baş kaldırmaya çağırıyorum.'' Fakat Okrana onu izliyor. Birkaç gün sonra ihtilalci sosyalistlerin yardımıyla köylü kılığına girmiş olarak sınırı geçiyor. Daha önce işçilere şu kısa çağrıyı yapmadan önce değil. Ben papaz işçiler ve askerler olarak bu saatte suçsuz kardeşlerini, kadınları ve çocukları kıranları lanetliyorum. Halka baskı yapanların hepsini lanetliyorum. Kutsamam özgürlüğe doğru çabalarında halka yardımlarını esirgemeyen askerlere yöneliktir. Onların çara, emirleri halkın kanını akıtmış olan hain çara etmiş oldukları bağlılık yemininden kurtarıyorum. Bu acı ve öfke çığlığı genel düşünceyi oldukça iyi özetliyor. Hatta her zaman pek ihtiyatlı oldukları halde liberaller bile halkın celladı haline almış olan dünün putu üzerine tükürüyorlar şimdi. Daha başkaları arasında gizli Osvobojdeni Kurtuluş gazetesinde yayınlanmış ve şefleri Struve tarafından imzalanmış olan pek acı makalenin başlığı şöyledir. Çar Nikola açıkça halkın düşmanı ve celladı olmuştur. Bugün Rus kurtarıcı hareketinin artık tek bir bedeni, tek bir ruhu, tek bir düşüncesi olmalıdır. Misillemeler ve ne pahasına olursa olsun özgürlük. Böylece tarihin kanlı mizahla dolu bir tuzağıyla Narodnaya 2. Aleksandr'ı öldürerek yapmamış olduğu şeyi polis kuramsal olarak kontrol altında fakat kaçınılmaz şekilde bir gün onun elinden kaçması gereken bir sendikacılık yaratarak başarıya ulaşmıştır. Çarın parlak iyiliğine mistik inanışı ihtilale başlıca engeli ortadan kaldırarak yıkılmıştı. Gapon önce Paris'e vardı, orada kahraman olarak karşılandı. Brüksel'de, Zürih'te, Londra'da, Cenevre'de, her yerde sürgündeki ihtilalciler onu bir efsane kahramanı gibi kutladılar. Az sonra anılarını yayınladı. Bunun yayınlanması bir zafer oldu ve ona ufak bir servet getirdi. Bu denli başarı onun başını döndürdü. İnce, zarif, eşsiz bir saygınlıkla halelenmiş olarak kibar kadınların ve kibar fahişelerin hoşuna gidiyordu. Kuşkusuz çok uzun sürmüş bir perhizden sonra kendisinin de onlardan hoşlandığını keşfetti. Rusya'da 1905 ayaklanması, Potemkin zırhlısı isyanı ve genel ekim grevi patlak verirlerken dayanağı tükenmiş olan Çar 17 Ekim'de sevgili ve sadık uyruklarına bütün politik özgürlükleri verme kararını alırken ve mümkün olduğu kadar çabuk bir devlet dumasını toplantıya çağırırken Gapon gece kulüplerinde, moda lokantalarda ve Dieppe'nin Vivo'nun ya da Monte Carlo'nun rulet salonlarında dolaşıyordu. Bir yılda iflas etti. Ayrıca şişmanlamış ve çekiciliğini yitirmişti. Borç para alacağı kimse bulamadı. Biraz kararsız ideolojisini kesinleştirmek için sürgünden yararlanacağını umarak onu çok desteklemiş olan ihtilalci sosyalistler ondan bıkmaya başlıyorlardı. Şimdi papaz eski küçük dolandırıcılıklar yapmak üzereydi. O zaman St. Petersburg'da karaya çıkan bir yolcudan ona esrarlı bir şekilde telefon mu edildi? Ya da o mu önce kendisi başkente hizmetlerini sunmak için mektup yazdı? 30 bin ruble için kendini hala Okrana'ya satmış mı bulunuyordu? Fakat bu kez sözleşme Zubatov'la yapılmış olanın aynısı değildi. Vaktiyle eşit eşit tartışıyordu. Bugün adi bir ajan gibi kullanmak için onu satın almakla, pahalıya çünkü değeri vardı, yetiniyorlardı. Kumar, sefahat ve içki içinde yuvarlanıyordu. Kolayca elde tutulabilirdi. Siyasi polisin en yüksek memurlarından biri Raçkovski, Başbakan Witte düzeyinde hazırlanmış olan bu uzlaşmadan habersiz olduğundan başkente gelir gelmez onu az daha tutuklatacaktı. Fakat harekete geçmeden önce bilgi alma refleksi gösterdi. Böylece Gapon kendisini sevinçle bulmuş olan eski işçi birliği partizanlarının başlıcalarını engellenmeksizin tekrar ayaklandırabildi. Bir eylem komitesi düzenledi ve fabrikalara yeni hücreler yerleştirdi. Bunların amacı ihtilalci propagandaya karşı koymaktı. Fakat bir sabah en iyi yardımcılarından biri Çeremuçkin intihar etmiş bulundu. İşçiler bir soruşturma açtılar. Bu kendisini asmasından önce Çeremuçkin'in papazı çok lüks bir kabareye dek izlemiş ve onu aşırı derecede boyanmış bir kızın kollarında sallanırken görmüş olduğunu meydana çıkardı. Niçin yiğit militan çapkın papazla çok sıkı işbirliği yapmakla kendini öldürmek için yeterince lekelenmiş olduğu yargısına varmıştı? Tam olarak ne geçti bilinmiyor. Fakat birkaç haftadan beri örgütün kasasında meydana çıkarılan açık daha iyi anlaşılıyor. Bu arada Gapon, Raçkovski tarafından İçişleri Bakanı Durnovo'nun yanına çağrıldı. ''Bakan, bana karşı bir suikast hazırlandığını biliyorum.'' dedi. ''Bana çarçabuk kışkırtıcıları bulmak gerek.''
''Bana ne kadar teklif ediyorsunuz?'' diye sordu Gapon.
''Ne kadar istiyorsunuz?''
''50.000 ruble.''
Rakam gerçekten ürküntü vericiydi. Ekselans yüksek bir sesle çığlıklar attı. Gapon vicdanları satın almanın pahalıya mal olduğunu söyledi. 25.000'le bir uzlaşma yapıldı. İhtilalci sosyalistler belki de Okraina'ya sızmış olan Militan Petrov adlı olağanüstü kişilik sayesinde neler döndüğünü haber aldılar. Sonunda Rutenberg'den, kanlı pazar sırasında papazı kurtarmış olan aynı kişiden, ikili oyuna bir aday olarak kendini kuşkulunun yanına geçirtip haberin doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmasını istediler. Rutenberg Gapon'u gördü ve rolünü çok iyi oynadı. Hain tuzağa düştü. Sonunda ona kendisiyle birlikte polis için çalışmasını teklif etti. Rutenberg para koşulları ileri sürdü ve düşünmek için birkaç hafta istedi. Sonra partiyi yöneten savaş örgütüne durumu bildirdi. Gizli kurmay toplandı, onun en yüksek şefi Evno Azer kabul edilmesi gereken kararı aldı. ''Rutenberg herkesin önünde Gapon'un maskesini düşürmelidir.'' dedi. ''Herkesin içinde. Çünkü proleterler arasında saygınlığı hala çok büyüktür. Polise bir ders vermek için Raçkovski'yi de aynı tuzağa çekmeye çalışmak da o derece iyi olur.'' Emir Rutenberg'e iletildi. O da hemen ertesi gün Gapon'u tekrar gördü. ''Payı ikiye bölelim.'' dedi. ''Ben aradığı adamların listesini Okraina'ya veriyorum. Fakat atıldığım tehlikelerden dolayı bana düşen Raçkovski'nin kendi ellerinden almak istiyorum.''
''Deneyeceğim.'' diye karşılık verdi Gapon.
Müdür reddetti. Fakat iki adam her şeye karşın rublelerin teslim edilmesi için 10 Nisan'da 1906 Finlandiya sınırından uzak olmayan Oserki'de bulunan ıssız bir villada randevu verdi. Gapon söylenen günde villaya girdiğinde Rutenberg de onu bekliyordu. Mühendis savaş arkadaşlarına ihanet etme düşüncesinde bir takım iç tedirginlikleri duyarmış gibi yaptı. Gapon elinden geldiği kadar onu kandırmaya çalıştı. ''Gerçekçi ol!'' diye bağırdı. ''İhtilal başarısızlığa uğradı. Olaylardan yararlanmayı bilmek gerek. Bugünkü ihtilalciler artık azmışların ve toplum halkı dışına çıkan canilerin derme çatma bir topluluğundan başka bir şey değildir.'' Rutenberg düşünceli bir şekilde ''Ya bunu yoldaşlara anlatırsam?'' dedi.
''Sana inanmazlar.'' diye sırıttı Gapon. ''Seni bir deli yerine koyarlar. Benim gücüm buna dayanıyor, görüyor musun? Kimse George Gapon'un polis için çalıştığına inanmaz.''
Tek kelime söylemeden mühendis bitişik odanın kapısına doğru yürüdü, onu açtı. Beş adam çıkıverdi. Savaş örgütünce gönderilmiş olan işçiler her şeyi işitmişlerdi. Papaz inledi, uludu, yumruklar, tırmıklar ve tekmeler savurarak debelendi. Acıklı hıçkırıklarla sarsıldı. Onu bileğinden kavradılar, sürüklediler, kalın bir direğin çevresine bir ip geçirerek tavana astılar. Bir ay sonra, Mayıs 1906'da Okraina hala koruduğu kimseden haber alamamıştı. O zaman St. Petersburg bölümünün yeni şefi General Gerasimov ile Raçkovski, rastlantıların en büyüğüyle Fontanka servislerinin bir süredir tuhaf bir surette gözden yitirmiş oldukları bir adamdan onun sonunu öğrendiler. Bu adam onlar için de çalışmıştı. ihtilalci sosyalistler arasındaki en iyi ajanlarıydı. O Rutenberg'e Gapon ile Rochovski'yi tuzağa çekmesini bile öğütlemiş olan savaş örgütünün şefi Evno Azev söz konusuydu. İhtilalci kavga çeşitli ülkelerde hayli kışkırtıcı ajan görmüştür. Fakat en tehlikeli ihtilalci örgütlerinden birinin en korkunç terörcülerin şevkiyle bu görevi yüklenmiş bir adam, kendisi casusların gözetlemesi altında bulunmamak için rakip ajanları yok ettirmeyi iş edinen, ihanetlerinin bütün izlerini silmek için kendisini kontrol eden polisleri ortadan kaldırmaya uğraşan bir adam. Bu çılgınlık belirtisi gibi görünüyor. Gel gelelim, Azev'in yaptığı buydu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 187.